Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyun'dan köşemiz var. Tuna'ya yazılan şiirlerle başlayan yolculuğumuza destanlarla devam ettik. Geçtiğimiz haftaysa Balkanlara fiziken uzak da olsa kalben yakın olan bir coğrafyaya. Kudüs'e uzanıp son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattık. Bugün hazır gönlümüz Kudüs'teyken tarihin derinliklerinde kalmış bir konuyu aktarmak istiyoruz sizlere. Mescid-i Aksa'nın minberinin hikayesini. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamızla birlikte. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizde yazar Arzu Eylül Yalçınkaya telefon hattımızda olacak. Kenan Rifai Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı kitabı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, pisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Başımsın Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın.
Boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamızla birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz hocam. Biz de hocam, ne yaptınız siz? Bizi geçtiğimiz hafta Kudüs'te bıraktınız. Tıpkı Iğdırlı, evet. Onbaşı Hasan'ın yüreği gibi. Evet, bizim yüreğimiz de orada kaldı. Evet. Ne yapacağız hocam bugün?
Bugün isterseniz böyle biraz hazır güneye, Orta Doğu'ya inmişken, Kudüs'e inmişken, izninizle ve anlayışınıza sığınarak. Kudüs'te bir de bu Onbaşı Hasan kadar önemli olan Mescid-i Aksa'nın bir minberi var. Hmm. Minber biliyorsunuz camilerde.
Evet.
Cuma namazlarının farzı olan hutbenin okunduğu merdivenli, basamaklı, ahşap, mermer, taş yapılan camiler içindeki yapılar.
Hocam aslında o caminin süsüdür aynı zamanda. Mimari bir unsurdur, evet, yani, evet, bir göstergedir.
Her şey yani. Tabii. Hatta biraz daha ileri gidelim. Caminin kalbi denir. Minber ve mihraba. İşte mihrap caminin başıysa, minberde caminin kalbi, bravo, kalbi olarak söylenir. Eğer Tuna Boyu'na doğru, oradan geleceğiz Tuna Boyu'na. Biliyorsunuz hemen hemen bir ay oldu, bir ciğer deliniğimiz var.
Evet.
Hemşerim benim, Safiye Erol, Edirne Uzunköprülü. Fakat bir türlü giremedik, çok bereketli çıktı.
Hocam vardır bunda şimdi da bir hayır. Evet, bereket var, ben hissediyorum.
Yani, aynen, eğer izniniz olursa güneyde biraz kalalım.
Kalalım hocam, kalbimiz orada şu anda.
Minberden bahsedelim.
Kalalım.
Olur mu?
Olur hocam, buyurun.
Tamam, şimdi şöyle Sezen Hanım, geçen hafta ben bu arada hocam ve hanım kelimelerinde bir Edirneli olmak itibariyle zorlandığımı da ifade edeyim. Başındaki haş harfinden dolayı. Sürçülisan ediyorsam.
Estağfurullah hocam, çok ne demek, çok çok nezaketlisiniz, eksik olmayın, her zaman çok güzel biz hikayeleri sizden böyle o tatlılıkla, o sıcaklıkla dinliyoruz, ne demek.
O buyurun zaman hocam. Başlayalım.
Lütfen
geçen
buyurun.
Hafta Kudüs'teki Osmanlı, son Osmanlı askerini anlattık, 1982 yılında vefat ettiğini anlattık. Bugün de orada Mescid-i Aksa'nın minberinden konuşalım, ama ondan önce de Kudüs'le alakalı da hazır Kudüs'e ele aldığımız bu programda, geçen programdan bu programa birkaç kelam edelim. Geçtiğimiz aylarda diyorum, artık yıl oldu belki, kaybettiğimiz büyük mütefekir Nuri Pakdil, Mekke iddiamız, Medine davamız, Kudüs bitmeyen duamız, İstanbul son durağımız, son sığınağımız, koruyucu kalkanımızdır. İstanbul Kudüs'ündür. Kudüs İstanbul'un. Şam ve Bosna, Üsküp ve Kudüs emanettir bize. Emanetine sahip çık ey Türkiye, ey Müslümanlar. Kudüslü bacıların kadar dik dur. Dik dur ki dünya Müslümanın ne olduğunu öğrensin. Kudüs'ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır dens. Aynı şekilde devamında da Kudüs şehir değildir. O dindir, imandır, davadır, heyecandır, simgedir, ölçüdür. Onunla ölçeriz cihat tutkumuzu. Kudüs özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır. Kudüs bizim ilk kıblemiz ve sürekli cihadımızdır. Küfür devam eder, zulüm devam etmez. Ya Rab, mazlum ve mahzun ümmetimizin yüzünü güldür. Bizleri de işe memur kıl. Ya Rabbi, miraca şahitlik ettirdiğin Kudüs'ün özgürlüğüne de bizleri şahit kıl. İmanından vazgeçmedikçe Kudüs'ten vazgeçemem diye bize vasiyet ettiği bir şehir Kudüs. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde gökte yaratılıp yere indirilen şehir. İlk kıble, peygamber otağı, namaz ülkesi, biliyorsunuz Miraç'ta namazın farz olmasından dolayı Miraç şahidi, aşıklar evi olarak tanımlanmış. Şimdi bu Kudüs'e bir girelim. Bu Kudüs'ün ikinci kez Haçlıların eline düştüğü günlere doğru çok kısa bir yolculuk yapalım. Kudüs'ün Haçlıların eline düşmesinden dolayı o dönemde bütün Müslümanlar büyük, derin bir üzüntü içindeler. İşte o günlerde herkesin kalbi bugünkünden çok daha güçlü, çok daha fazla Kudüs için çarpıyordu. Şairler Kudüs için şiir yazıyorlar. Kudüs için marşlar okunuyordu. Anneler bebeklerini uyutur ve avuturken Kudüs ninnileri ve Kudüs marşları söylüyordu. Gençlerin ağzında hep Kudüs vardı. Kudüs'ün işgali zihinleri işgal ediyor. Kalplere hakim olan bu mübarek belde orduları harekete geçiriyor. Konferanslar, toplantılar hep Kudüs için yapılıyordu. Bilim adamları öğrencilerine, komutanlar askerlerine hep Kudüs'ü hatırlatıyor ve esaretinin bitmesi gerektiğini zihinlerinde sürekli tutmalarını istiyorlardı. Kısaca Sezin Hanım, her mümin ve her Müslüman ben Kudüs için ne yapabilirim sorusunu kendi kendine soracak duygu ve sorumluluğu taşıyordu. İşte bilim adamları, devlet adamları, komutanlar, askerler, esnaf ve tüccar, sanatkar, amir, memur, genç ihtiyar, anneler, babalar, çocuklar, herkesin ortak paydada kendine sorduğu soru, ben Kudüs için ne yapabilirim? İşte böyle bir ortamda, Haçlı işgalinin sürdüğü o elim dönemde, Atabekler'den Nurettin Mahmut Zengi zamanında Halep'te yaşayan bir marangoz varmış. Marangoz, Kudüs esir, Mescid-i Aksa tutsak der, dertlendirmiş. Dertlenmekle de kalmaz. O da ben Kudüs için ne yapabilirim düşüncesiyle nefes alır, nefes verirmiş. Bir marangoz Kudüs'ü nasıl kurtarır veya oturduğu Halep'teki dükkanından, atölyesinden bu şehrin, Kudüs'ün işgalden kurtulması için ne yapabilir? Savaşa gitse yaşı müsait değil. Belki de savaşçı değil. Ama ben Kudüs için ne yapabilirim sorusunu da zihninden asla eksik etmiyor. Bir marangoz Kudüs için ne yapabilir? Bir marangoz Kudüs için ne yapabilir Kudüs'ün kurtulması için gibi sorularla sürekli düşünür Halepli marangoz. Muhtemelen Halepli Türkmen yurdu kilise doğru uzanan çizgide Muhtemelen ve Nurettin Mahmut Zengi döneminde bir soydaşımız bu Halepli, evet. Marangoz. Çok da önemli değil. Evet. Marangoz'un kalbi sürekli Kudüs'ün yeniden fethiyle meşgul. İşte bu Halepli marangoz günlerden yüreğine düşen bir sevinçle kendi kendine, ben bir marangozum. Yarın Cenab-ı Hakk'ın izniyle Kudüs mutlaka fethedilecek. Ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak. Ama ne yazık ki zalim Haçlılar bu mescidin minberini muhtemelen yok etmiş olacaklar. O halde ben bu yüce mescide güzel bir minber yapabilirim. Bir marangoz olarak, benim de Kudüs için küçük bir katkım olmuş olabilir diye kendi kendine kafasındaki soruya cevap bulmuş bir şekilde konuşur. Ve der ki, madem ki ben bir marangozum, o zaman kendince Kudüs için elinden gelenin en iyisini yapmalıyım. Adeta bir çağrı söylemek zorunda hissettim kendimi, beni bağışlayın. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Sultan II. Murat'a başkent Edirne'yken gece rüyasında Murat seni ziyarete Edirne'ye geleceğim demesi üzerine uykusundan uyandığında Sultan II. Murat Han, madem ki Mevlana Hazretleri Edirne'ye gelecek, öyleyse kendisini kendisine layık bir mekanda karşılayayım diyerek bugünkü muradiyeyi yaptırmasındaki enstantaneye benzer bir durum. Elinden gelenin en iyisini yapayım der Halepli marangozda. Hemen kollarını sıvar. Aylar, belki de yıllar süren bir gayret sonucunda dünyanın kalbi Kudüs'te, Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'nın kalbi için en güzel işçilikle harika bir minber yapar, bitirir. O güzel minberi dükkanının atölyesinin bir yerine koyarak Kudüs'ün fethedileceği güne kadar onu saklamaya başlar. Halepli marangozun bu güzel minberi döneminde dillere destan olur. Hatta bu güzel minberin şöhreti Halep'ten çıkar, ta Şam'a, Bağdat'a, Irak'a, Kerkük'e kadar uzanır. Halepli marangozun bu minberinin şöhretinin yanı sıra marangoza da uyarılar yapanlar vardır. Bugün birçok şeyde yapıldığı gibi, karşılaştığımız gibi. Nedir? Ya sen bunu böyle yaptın ama boşuna uğraşıyorsun. Neden? Şeyin bir anlamı yok. Zaten Kudüs esir, sen de bunu yapıyorsun.
Boşa gidecek.
Ama Kudüs esaret altında, bunu kim oraya yapacak? Marangoz sesini çıkarmaz. Döner, bu sefer başka uyarılar gelir marangoza. Ya sen bunu böyle yaptın ama boşuna uğraştın bu kadar. Neden boşuna uğraştın? Sen bunu da böyle yaptın ama İslam ümmetinden kim çıkacak da gidecek de Kudüs'ü fethedecek de uzun ister bunlar der. Bütün marangoz bütün bunlara cevap olarak bir dolgunlukla da belki bir canhıraş vaziyette bütün bunlara cevap olarak bir kenara çekilir ve der ki, ben bir marangoz olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve inanıyorum ki Cenab-ı Hak Müslümanlara bu Kudüs'ün fethini eninde sonunda müjdeleyecek, eninde sonunda nasip edecek. Ve mutlaka İslam ümmetinden bir komutan mutlaka çıkacak ve Kudüs'ü İslam topraklarına mutlaka katacaktır. Ben bundan şek ve şüphe duymuyorum der. Marangoz'un dünyasında bunlar yaşanırken, o az önce bahsettiğim minberin şöhreti ta Irak'a, Şam'a, Bağdat'a varmıştır dedim ya, İşte tam o zamanlar 4-5 yaşında bir çocuk Tikrit sokaklarında, Irak'ta, Bağdat'a yakın Tikrit sokaklarında oynamaktadır. Tikrit sokaklarında koşmakta, koşturmaktadır. O da duyar bu minberin şöhretini ve o da böyle bir şöhreti, minberi duyduktan sonra daha 4-5 yaşında, bilemedin 10 yaşında bir çocuk olmasına rağmen ellerini açar, Ya Rabbi, Kudüs'ün fethini vallahi de billahi de en çok ben istiyorum. Ya Rabbi lütfet, bana Kudüs'ün fethini bana nasip et. Onu alan komutan, hani İstanbul'u fetheden komutan gibi, onu alan komutan ben olayım. Benim içimde böyle bir arzu, benim içimde böyle büyük bir istek var der. Bu çocuk, o 4-5 yaşlarındaki çocuk Selahattin'dir. Bu Selahattin kimdir? Bu Selahattin Mescid-i Aksa işgal altındayken ben nasıl evde otururum diye Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün fethine kadar çadırda yaşamayı tercih eden, seçen, kendine ev yapmayan Selahattin. Selahattin Eyyubi. Hani Kudüs'ü fethettiği zaman, Kudüs'ü fethettiğinde, Kudüs kuşatmasının sonucunda biliyorsunuz teslim edilmiş. Şövalye Haçlıların şövalyesi Elyan tarafından. Elyan'la buluşur, şehri teslim alacak. Elyan kendisine, bu şehir senin için ne ifade ediyor? Da bu kadar uzun süre fethettin, vazgeçmedin, ısrar ettin. Bu şehir senin için ne ifade ediyor diye sorması üzerine Şövalye Elyan'a bakıp hiçbir şey diyen ve sırtını dönüp iki adım geriye döndükten sonra da gerçek cevabı veren her şey. Bu şekilde cevap veren Selahattin'dir işte bu çocuk. Selahattin Eyyubi'dir. Nitekim Selahattin Eyyubi bu fethi hasretiyle yanarken o güzelim işlemeli minber, Mescid-i Aksa'nın minberi, Halep'in marangozun dükkanında tam 42 yıl sizin hanım bekler. Asla olmaz olmaz deme, olmaz olmazdır derler ya. Ve Kudüs gerçekten Cenab-ı Hakk'ın izniyle o Selahattin tarafından, Selahattin Eyyubi tarafından fethedilir. Fethe müteakip bu olayı çocukluğundan beri bilen Selahattin derhal Halep'e bir ekip gönderir ve Halepli marangozun ben Kudüs için ne yapabilirim sorusuna cevap olarak yaptığı o güzelim minberi Kudüs'e getirtir ve yerine Mescid-i Aksa'ya yerleştirir. Bakın o minber 26 Recep Hicri 583 yılında, miladi 1187 yılından 21 Ağustos 1969 tarihine kadar tam 782 yıl yerinde, yani Mescid-i Aksa'da kalmış.
Hocam affedersiniz araya gireceğim ama marangoz görmüş mü peki, yani ömrü yetse maalesef mi? Yetmedi diye.
Maalesef. Evet. Vasiyet ettiği için marangoz onun Mescid-i Aksa'ya gitmiş halini görmemiş.
Evet.
Ama vasiyeti yerine getirmiş.
Ruhu haberdar olmuştur hocam.
Mutlaka, mutlaka. Ve tam 782 yıl. Şimdi sadakayı cariye diyoruz ya.
Evet.
Biliyorsunuz öldükten sonra insanların amel defteri kapanır. Amel defteri kapanmayanlar 3 kişidir. İşte bir ilimle, bilimle insanlara faydalı bir şey yapanlar, çeşme, köprü yapanlar, hayırlı evlat yetiştirip evladın yaptığı hayırlardan hisse alanlar denir ya hadis-i şerifte.
Evet, evet.
İşte sadaka-i cariye, minber kullanıldığında, minber hizmet verdikçe Halepli marangozun amel defterine muhtemelen en iyi Cenab-ı Hak bilir hayırlar yazılmıştır.
Evet.
İşte Sezin Hanım, bu minber 782 yıl yerinde durduktan sonra 21 Ağustos 1969'da bir avuç fanatik İsrailli, muhtemelen Aşkenazi Avusturyalı Yahudi tarafından yakılır. Ve o Mescid-i Aksa yakılır. Mescid-i Aksa yanarken de minberde kurtulmaz, o da yanar. Bu yangından minberden sadece birkaç parça kalır. Ve kısa bir süre sonra o parçalara bakılarak minber yine ilk yapıldığı gün gibi, o Halep'li marangozun yaptığı gibi, ama bu sefer Halep'te değil, Amman'da. Halep'li marangoz yerine iki Türk marangoz demeyelim, biraz marangozun üstü kündekari. Halep'li marangoz da marangoz değil aslında, o da kündekari.
Evet, evet.
Kim? Bunların da ismini yad edelim. Recep Elitok, Mehmet Ali Uçar'ın çalışmasıyla. Ne kadar çalışmışlar? 4 yıl çalışma yapmışlar.
Direkt
ve tekrar bu minberi yapıldığı 1187'den 42 yıl geriye koyalım. 1140'larda yapıldığı haline getirirler. Bir müddet Amman'da da bekler bu yeni yapıldıktan sonra. Ne kadar bekler? Bu sefer 42 yıl değil. Biraz daha az, 38 yıl bekler.
Çok daha az değilmiş hocam.
Evet, 2007 yılında tekrar Amman'dan yerine Mescid-i Aksa'ya konulur. Bugün Mescid-i Aksa'nın minberi işte bu Halepli marangoz tarafından itevela yapılan, ondan kalan parçalarla tıpkısı olarak tekrar iki Türk hündekari tarafından Amman'da yapılıp oraya konan minberdir.
Hocam siz Kudüs'ü görmüştünüz, Mescid-i Aksa'yı da muhakkak görmüşsünüzdür. Evet. O minberin üzerinde bu hikaye yazar mı, bilir mi oraya gidenler?
Hikayeyi biz bilgilerken biliyoruz zaten. Ve minber şu anda camla koruma altında, yazılıp çizilip zarar görmesin diye. Evet. Ve gerçekten Sezin Hanım, bunu söylüyorum, yürü diyor Nuri Pakdil, Allah rahmet eylesin, ayaklarına Kudüs gücü gelsin. Ben de bunu söylüyorum. Gerek sizde başta, gerek dinleyenlerimize söyle, Kudüs aşkı gelsin. Evet, Kudüs'e gitmek aşkı
gelmez
gelsin.
Gelmez mi hocam? Geliyor elbette.
Mescid-i Aksa'da olmak aşkı gelsin. Tıpkı Yavuz Sultan Selim'in orada çera yakan askerleri gibi Mescid-i Aksa'nın avlusunda, o 12 bin şamdanlı avluda çera yakmak aşkı gelsin.
Evet. Peki bu 38 yıl...
Minber hala orada bizi bekliyor. Son Osmanlı askerinin beklediği.
Evet. Hocam, o 38 yıl niye Amman'da bekledi acaba? Onun da
38 yıl, bunun 4 yılı zaten yapılma aşaması. Bundan önce de hemen yapılmaya karar verilememiş. Yapıldıktan bir müddet sonra, toplam 38 yıl. Yani evet. 1969'dan 2007'ye kadar, bunu söylüyorum. 38 yıl o. Biraz da ortam, biliyorsunuz, Filistin işgal edildi. O 69'da tam bu tarafa yapılan savaşlar var. Evet. Karma karışık.
Yine zarar görmesin endişesiyle.
Evet, kolay kolay değil. Ve 2007 yılında da o minber tekrar Mescid-i Aksa'ya konuşturuluyor. Şu anda aynı şekilde hizmet veriyor.
Evet, inşallah bir daha asla yeniden yapımına ihtiyaç duyulmaz diyelim hocam.
Çok ne güzel diyelim? Söylediniz. Ama bunun içinde Mostar, inşallah önümüzdeki programlarda geleceğiz. Mostar Köprüsü'nde 92-95 harbinde Hırvat topçusu tarafından yıkılan Mostar Köprüsü yeniden yapıldığı zaman, yapılmış durumda şu anda, o köprünün ayaklarından bir tarafı Hırvat tarafında, bir tarafı Boşnak tarafında. Boşnak tarafında olan ayağın başında kocaman bir taş var ve taşta Don't Forget yazıyor. Sakın unutma.
Evet.
Biz çabuk unutuyoruz.
Evet.
Unutmamak
evet.
Lazım.
Evet hocam, çok haklısınız. Öyleyse bu cümlelerle sonlandırmış olalım bölümümüzü değerli hocam. Teşekkür ederiz.
Peki, çok teşekkür ederim.
Aktardıklarınız için bizim Kudüs'te yüreğimiz kaldı. Yine kaldı. Önümüzdeki hafta bakalım dinleyicilerimize sürpriz olsun. Hangi konuyu konuşuruz? Yine Kudüs'ten mi devam ederiz? Ya da ciğer delene mi gideriz? Ya da tekrar Tuna boyuna mı döneriz? O sizin takdiriniz olsun hocam. Biz şimdiden sevgili dinleyicilerimize... Evet, biz şimdiden sevgili dinleyicilerimize sürpriz olarak burada sözlerimizi noktalayalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Eksik olmayın hocam, sevgilerle. Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı, Tuna boyundan köşemizde. Kudüs'te gönlümüzü bırakmıştık geçtiğimiz hafta. Bugün de tarihin derinliklerinde kalmış bir konuyu değerli hocamızla sizlere ulaştırdık. Mescid-i Aksa'nın minberinin hikayesini kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Fadımam köprüye vardım, evlerini sadık kaldım. Ankara'ya teller saldım, tez cevabım ver Fadımam. Ankara'ya teller saldım, tez cevabım ver Fadımam. El el el Fadımam, altın kemer bel Fadımam. Çeke çeke ben ölürüm, cenazemi kıl Fadımam. El el el Fadımam, altın kemer bel Fadımam. Çeke çeke ben ölürüm, cenazemi kıl Fadımam. Kıraçta yayılır turaç, evlerinin ardı kıraç, kıraçta yayılır turaç. Yana yana oldum kireç, gel söndür tez Fadımam. Yana yana oldum kireç, gel söndür tez Fadımam. El el el Fadımam, altın kemer bel Fadımam. Çeke çeke ben ölürüm, cenazemi kıl Fadımam. El el el Fadımam, altın kemer bel Fadımam. Çeke çeke ben ölürüm, cenazemi kıl Fadımam. El el el Fadımam, altın kemer bel çeke çeke ben ölürüm, cenazemi kıl Fadıma.
Söz uçar.
Dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizle yayınımız sürüyor. Yazar Arzu Eylül Yalçınkaya telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yalçınkaya, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bizler iyiyiz. Sizin de harika kitabınızı konuşacağız. Daha taze, yeni fırından çıkmış o kıymetli kitabınızı bugün konuşacağız. Hem de iletmiş olacağız sevgili dinleyicilerimize. Sevgili dinleyiciler, Sayın Yalçınkaya Kenan Rifai'yi anlattı eserinde. Hayatını, eserlerini, tasavvuf anlayışını. Biz de bugün detaylarıyla konuşacağız ama kitabımıza geçmeden önce ben biraz müsaadenizle Sayın Yalçınkaya'yı sizlere daha yakından tanıtalım. Kendi sesinden tanıtalım istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne kadar neler yaptınız? Bu kitaba ulaşıncaya kadar. Çünkü evet, bir sonuç ürünümüz var ama o sonuç ürün yılları beraberinde getiriyor. Biz hep öyle düşünüyoruz.
Ne güzel. Efendim, ben Deniz Arzu Eylül Yalçınkaya. Aslen ilahiyatçıyım. Uzun yıllar, 13-15 yıl kadar din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptım. Daha sonra kariyerimi akademik anlamda İlahiyat Fakültesi'nde master ve doktora programıyla devam ettim. Bir dönem yurt dışında bulundum. Yine Religious Studies çalıştım. Bu süre içerisinde tasavvuf özel ilgi alanım oldu. İlahiyatta da tasavvuf, evet, bölümünde okuyordum. Cemal Nur Sargut Hocam, onunla birlikte çalışma imkanı buldum. Meşhur Sargut Hocam'ı dinledim. Onların işaret ettiği Samiha'yı verdiği tanıma imkanı buldum. İlahiyat Fakültesi'nde de Samiha'yı verdiğiyle eserleriyle tanıştım. Sonra bütün bu isimlerin hocası olan, Osmanlı son döneminde yetişmiş, cumhuriyeti görmüş büyük bir isimle karşılaştım. Kenan Rifai'yi. Onun sohbetlerini heyecanla okudum. Tabii ki akademik kariyerinde devam ederken bu muhabbetin bir de akademik neticesi olsun.
Boyutu olsun istedim. Evet.
Ve böylelikle bir çalışmaya başladık. Bunları söyleyebilirim, hayırlara vesile olsun diyerek.
Muhakkak, muhakkak. Muhakkak Sayın Yalçınkaya, muhakkak olmuştur ve daha yeni, daha Ağustos ayında bu kitap sevgili okuyucularıyla buluştu. Kim bilir daha nice nice hayırlara vesile olacak. Bildiğimiz kadarıyla bu kitap sizin hani yüksek lisans tezinizle başlayan süreçte sonrasında doktora teziniz aslında, öyle değil mi?
Tabii. Yüksek lisansta, İstanbul Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisansta Kenan Rifai'nin mesnevi takrirlerinden, mesnevi derslerinden öğrencilerin tuttuğu notları çalıştım. Ve orada üçüncü cildin bir kısmını ortaya çıkarmaya muvaffak oldum çok şükür. Kendisi 1908'den 1925 yılına kadar Fatih'teki Ümmü Kenan dergahında meclisi meşayiha bağlı resmi bir şey olarak, resmi bir vazife olarak bunu yapmış. Uzun yıllar mesnevi takrirleri yapmıştı, 17 yıl. Hani normalde mesnevi şerhi oturularak da yapılabiliyor. Masaya oturuyorsunuz, belli bir beyti her gün şerh ediyorsunuz ve eser ortaya çıkıyor. Evet. Fakat o tabii ki aynı zamanda bürokrat olduğu, marif görevleri bulunduğu, öğretmenlik yaptığı ve müfettişte olduğu için pek çok vazife var üzerinde. Bunu ancak takrir suretiyle yapabilmiş çoğunlukla. Ve öğrencilerin aldığı not defterleri işte aradan geçen 100 yıla rağmen bize ulaştı. Üzerinde çalıştık ve ikinci, üçüncü cildi ben şu an yayınlamak için hazırlıyorum.
Ah, harikasınız. Evet, öyle mi? Daha birinci cilt.
Birinci cilt var şu an elimizde ama 2, 3, 4, 5 inşallah Allah ömür versin. Onları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hem zevkli hem olgunlaştırıcı bir süreç. Ama kendisinin büyük emeği var. 17 yıl bir sistemli olarak bir şeye devam edebilmek bence çok büyük bir emek. Ve yapılan hiçbir şey kaybolmuyor çok şükür. Ben onu görüyorum. Sizden sonra sizin yaptığınız eserleri derleyip toplayacak bir gönüllüler grubu da geliyor. Dolayısıyla şu büyüklerim hani iyilik yap denize at balık bilmez halik bilim
evet,
sözü var
evet,
ya.
Evet.
Beni çok etkiliyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Ve tekrar insanlığa hayır olarak her enerjiniz, emeğiniz insanlığa hayır olarak bir şekilde değerlendiriliyor. Buradan çıkarılacak tabii ayrı ibretler de var ama akademik anlamda da yoğun ve titiz bir çalışma gerektiriyor. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. İstikrarlı belli bir çalışmayla netice alınıyor çok şükür.
Evet, bizim bölümümüzün de ismi Söz Uçar ama işte yazının kaldığının bir göstergesi ya. Olmak üzere bunu vurguladık Sayın Yalçınkaya. Şimdi muhakkak çok ciddi araştırmalar yaptınız. Evet, o yazılar kaldı ama o yazılara ulaşmak için gösterdiğiniz çaba da gerçekten takdire şayan. Biraz anlatır mısınız o araştırma sürecinizi, yaşadığınız zorluklar oldu mu? Biraz dinleyicilerimize bu konuda da belki bilgi verebiliriz.
Başüstüne efendim. Şimdi tarih tezi ve ilahiyat tezi bir arada yapıldığı için metodolojik açıdan farklı yöntemler bir araya getirildiği için biraz zahmetli oldu fakat ortaya çıkan şey temiz oluyor. Öncelikle arşive girme gereği duydum. Çünkü benden önce yazılmış eserleri aynen tekrar ederek onun hayatını, Kenan Rifai'nin hayatını yazsaydım. O zaman hani yeni bir şey olmayacaktı. Arşive girmek bu anlamda Osmanlı arşivine, Cumhuriyet arşivine girmek çok faydalı oldu.
Nerede böylelikle, bu arşivi tam olarak hangi kütüphaneye ulaştınız?
Efendim, Başbakanlık Osmanlı arşivi evet. Var. Kendiniz yani ayaklarınıza gidebiliyorsunuz. Kağıthanede çok büyük bir müessese. Fakat bununla birlikte mesela oturduğunuz yerden evinizde de ilgili birimin online sitesine girip kavram taraması, kelime taraması yapıp ilgili belgeleri talep edebiliyorsunuz. Evet. Bulduğunuz belgeleri.
Bunu özellikle sormak istedim çünkü şimdi yurt dışından da bizi dinleyen belki hani kağıthaneye gidemeyecek olan daha İstanbul'daki gidemeyecek olanlar olabilir. Hani onun için ne yapabilirler diye çok önemli bir noktaya aslında değiniyorsunuz şu
çok
anda. Buyurun devam edin lütfen.
Ben bu pek çok belgeye ulaştığımda aslında Harvard Üniversitesi'nde danışmanım Cemal Kafader'in yanındaydım. Onun da biraz teşvikiyle daha çok arşiv çalışması yaptım. Pek çoğunu oradayken Türkiye'den online olarak yurt dışına istettim. Bunları çok rahatlıkla yapabilirler. Tabii üstünde ondan sonra bayağı emek sarf etmeniz gerekiyor.
Tabii.
Osmanlıca okumak hani kolay ama herkesin kendi el yazısı oluyor. Biraz zaman ve emek istiyor. Ben özellikle çalışanlara tavsiye ediyorum. Belli aralıklarla masa başından kalkın yoksa boyunla ilgili rahatsızlıklar da olabiliyor.
Muhakkak.
Bu da küçük bir not olsun.
Evet Sayın Yalçınkaya çok haklısınız. O zaman şimdi biraz şu kitabın içeriğine dokunacak olursak. Kenan Rifai bize biraz anlatır mısınız? Nasıl biriydi? Neler yapmıştı? Ve sizi bu kadar çok onun hayatında etkileyen neydi ki bu tezi onun üzerine yapma ihtiyacı duydunuz?
Kesinlikle. Efendim, Kenan Faik kendi devrini yansıtan, o devrin zübdesi olan, özü olan bir şahsiyet olarak öne çıkıyor. Çok yönlü bir şahsiyettir çünkü dönem bunu gerektiriyor. Nitekim Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yılları, o geçiş arasında bir köprü, evet, şahsiyet olduğundan dolayı hem Batı kültürüne hem Doğu kültürüne, hem geleneksel hayatımıza hem de modernleşme sürecindeki yeni unsurlara vakıftır. Kısaca hayat hikayesine baktığımızda zaten buna imkan veren bir eğitimli bir yaşantısı olduğunu da görüyoruz. Kozmopolit Osmanlı coğrafyasının Balkanlarında dünyaya geliyor. Plive'de yetişiyor. Dedesi Alaiye kaymakamıdır. Babası Balkanlardan Trablusgarp'a ve Hicaz'a kadar Posta Telgraf Teşkilatı'nın kurucusudur. Hmm. Dolayısıyla içinde doğduğu aile memur, bürokrat, disiplinli bir aile. Ama bunun yanı sıra bu modern kuruluşların kurucusu durumunda olan baba ve dede figürünün yanı sıra maneviyata ve geleneğimize sahip çıkan bir anneyle yetişiyor evin içinde. Onu da çoğunlukla secdesinde Allah'ına yalvarırken, memleketin bekası, birlik beraberliği için ağlarken, dua ederken görüyor. Oradan da ilk manevi terbiyesini alıyor. Hmm. Müsaade ederseniz anneci Hatice Cenan Hanım'ın Kenan Rifai'yi yetiştirirken özellikle ona bir nasihati var. Burada paylaşmak,
evet,
istiyorum.
Evet, evet, lütfen, çok seviniriz.
Onun tatlı sesini duyalım. Diyor ki oğluna, insanları seveceksin. Senin içinde tükenmez af, merhamet ve müsamaha hazineleri var. Onun için yalnız insanları değil, bütün mahlukatı aynı yorulmaz hız ve aynı tükenmez iştiyakla seveceksin. Sen de mevcut cevherleri cömertçe harcamalısın. İnsanları insanlara iştirak ederek, hatalarında ve sevaplarında onlarla bir olarak seveceksin. Doğumlarıyla çoğalıp, ölümleriyle eksilecek kadar onlardan olacaksın. Senin bir insan olarak vazifen, insanların yüzünü müşterek samimi bir gayeye, bir ideale çevirmektir. Ve bunun birçok yolları vardır. Fakat en kestirme, en güzel, en büyük yol aşk, muhabbet ve iman yoludur diyor.
Evet,
ne kadar güzel tavsiyeler.
Çok.
Doğru değil mi?
Hem de nasıl. Ve siz de çok tatlı okudunuz gerçekten. O kadar duyarak demek ki hani bu kitabı yazmak, belki o annenin sözleri bile sizi etkilemiş
ya,
olabilir bu kitapta.
Olmaz mı? Şimdi burada çok önemli bir kelime var efendim, müsaadeniz onun üstünde duralım. Müşterek samimi bir gaye diyor. Kenan Rifai'de benim dikkatimi çeken şey, Cumhuriyet döneminin o ikilemleri, tereddütleri arasında pek çok düşünür, grup, kurum tereddütler yaşadı, gitgeller yaşadı. Yani pek çok usul-i cedide denilen ve batıdan ithal edilen kavramları, efendime söyleyeyim, yeni icat unsurları hayatımıza alırken birçok grup tereddüt yaşadı. Kenan Rifai'nin ise burada şöyle bir süzgeci olduğunu görüyoruz. O gayeyi hiçbir zaman insan hayatındaki gayeyi yeni anlayışlara göre değiştirmemiştir. Geleneğimizin gayesi olan insanın bu dünyadaki bulunmuş gayesini hedefe koymuştur. Buna göre kişi bu dünyada Allah'ını bilmek, onun tecellilerine şahit olmak, kulluğunu gerçekleştirmek, aczini, hiçliğini bilmek üzere buradadır. Bütün hayatına dahil olan yeni unsurları yahut etki unsurları insanlar bu gayeye hizmeti ölçüsünde değerlendirmelidir. Şimdi ne diyor diyeceksiniz Eylül öğretmen? Ben bunu bugün de yaşıyorum. Mesela yeni bir şey hayatımıza dahil oluyor. Hemen öğrencilerimden soru geliyor bana. Biraz da din kötü ve ahlak bir lise öğretmenliği
evet,
yaptım.
Evet.
Yani böyle bir fetva merci gibi.
Estağfurullah.
Ama geliyor işte. İşte diyorum ki peki bu araç olarak senin gayene, yani kendini bilmene, insanlığını bilmene, hakikati arayışında sana yardımcı bir şey mi yoksa engel bir şey mi? Buna göre onu hayatına belli ölçüde dahil edebilirsin yahut dışarıda tutabilirsin. Batılılaşma sürecinde, modernleşme sürecinde inanın ki her nesneye, oluşuma, kuruma karşı bu tereddütler yaşandı. Kenan Faide ve çevresinde bu görülmüyor. Çünkü gayeyi şaşırmamışlar.
Evet, gaye, dediniz ya köprü. Demiş. Evet, bir köprü olmuş köprü, diye. Bu gerçekten köprü çok önemli. Yani ne ne bir tarafı evet demiş, ne diğer tarafa evet demiş. İkisi arasında bir sentez nasıl oluşturulabilir? Bunu sunmaya çalışmış. Öğrencileri de var, öyle değil mi?
Tabii ki. Öğrencileri tekke çevresindeki talebeleri, lisede yetiştirdikleri, efendime söyleyeyim, öncelikle Samiha Ayverdi, büyük tarihçi, edebiyatçı, mutasavvuf yazar, 20. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden, tarihçilerinden, Meşgul Eser Gürtçü, Manur Hanım, efendime söyleyeyim, özellikle hanımlara verdiği önemle de ortaya temayüz ediyor genel ifade. Bunun sebebi de şu, çünkü dönem buna müsait artık. Daha önce insanlık bayan öğretmenden, kadın öğretmenden bir şey öğrenmeye çok alışkın değilken, evet, bu dönem onun efendime söyleyeyim o latif anlatımına daha ihtiyaç olduğunu vurgu yapıyor. Fakat bu söylediklerimizin daha anlamlı olabilmesi için kendisinin sentezci karakterini almasına vesile olan iki büyük kurumdan bahsetmeliyiz. Birincisi Galatasaray Lisesi'dir. Hmm. Balkanlarda çıkan savaşın ardından Genelbay Galatasaray Lisesi'ne naklediliyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor. Balkanları bırakmak zorunda kalıyorlar. Acılı ve elim bir hadisedir. Bir yandan Galatasaray'da yetişirken mezuniyetinin ardından da o dönemin öne çıkan büyüklerinden, şeyhlerinden, tasavvufi okullarından dersler alıyor. Kadirilik, rıfailik, mevlevilik ve şazeliyeden icazet alıyor. Ve böylelikle bir yönüyle Batı geleneğine, kültürüne, literatürüne hakim bir genç şahsiyet.
Galatasaray'da yetişirken bir yandan değil mi?
Evet. Evet, yeni dili biliyor, evet, Fransızca evet, biliyor, evet. 8 dil biliyor. Öbür taraftan Arapçaya, Farsçaya, Doğu dillerine ve kültürüne hakim.
Ve tasavvuf öğrenmeye çalışıyor.
Bu köprüyü tasavvufla kurmak evet, gerektiğine inanıyor. Şimdi mezuniyetin ardından pek çok vilayette, okulda müdürlük, maarif müdürlüğü, müfettişlik yaptı. Bunu söyledik. Onun eğitimciliğinde öne çıkan unsur şu. Derslerini devamlı tasavvufi metinlerle işliyor. Mesela Fransızca dersi verecek. Mesnevi'nin Fransızcasını öğrencilerle paylaşıyor. Yani Farsçadan Fransızcaya çeviri yapıyor. Ve öğrencilerle Fransızca beyitlerle, yani tasavvufi içerikli unsurlarla dili öğretiyor. Yahut efendime söyleyeyim, tarihi öğretecek. Hazreti Peygamber'in hadislerini Arapçadan tercümeyle öğrencileriyle paylaşıyor. Dolayısıyla dini ve milli kültürümüzü mutlaka marif çatısı altında görmek istiyor. Müfredatlara da bu müfredatın mahiyetini müsaade ettiği ölçüde milli manevi değerlerimize uygun eserleri de öğrencileriyle paylaşıyor.
Evet.
Diyor ki tekkeler bir gün kapanacaktı. Nitekim kapandı. Fakat tasavvuf eğitimi akademilerde devam edecektir. Yani örgün eğitim kurumlarında devam edecektir ki ihtiyacımız olan da budur diye düşünüyorum efendim. Evet. Çünkü mesela şimdi Hazreti Mevlana haftasındayız.
Evet.
Ben tarih bölümünde lisans talebesine derse giriyorum. Hazreti Mevlana'dan, Mesnevisinden bir hikaye anlatmanız mümkün mü diyorum. Öğrenciler hani hocam bir şey var ama tam toparlayamıyoruz kafamızda diyorlar.
Evet.
Yani o bizim Anadolu kültürünün güzeli. Yunus Emre'den aynı şekilde soruyorum. Hocam bir şiir geliyor aklıma ama tam çıkaramayacağım. Şimdi biz öğrencimizi üniversiteden mezun ederken, liseden mezun ederken bir iki şiir, bir iki hikaye, bir iki hadis, ayet, kısa cebine koysak bu kültürün maneviyatı zinde kalmaz mı?
Ah, olmaz mı? Ne güzel olur hem de. Ne güzel söylediniz.
Değil mi?
Evet.
Buna vurgu yapıyordu. Benim de en çok dikkatimi çeken bu
evet,
olmuştur.
Bu arada Sayın Yalçınkaya, son dakikalarımıza yavaş yavaş giriyoruz. Tabii o kadar kıymetli bir kitap ki biz burada o kıymetli kitabın tamamını dinleyicilerimize ulaştırmak için ne süremiz yeter ne sözlerimiz yeter ama hepsini doğru, kitabın içinde bulabilirler. Siz de lütfen son cümlelerinizi dinleyicilerimize ulaştırın. Özellikle bu kitabın hani özünde şu var ve bunu aslında vurgulamak istedim deyin. Belki bu şekilde sonlandırabiliriz evet, sözlerimizi.
Kinari Fahi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte köprü bir şahsiyettir. Gelenekten geleceğe dediğimiz şahsiyetlerden biridir. Kökü mazide olan ati anlayışını savunmuştur. Kendimizi bilmek, tanımak, anlamak ve yaşamak için onu tanımalıyız diyorum. Eserle buluşmalarını diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. O kadar da tatlı dille anlattınız ki Sayın Yalçınkaya. Sevgili saygılarla uğurluyoruz sizi.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde yazar Arzu Eylül Yalçınkaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kenan Rifai Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı kitabını bizlere anlattı. Bu daha birinci ciltmiş. İkinci ve üçüncü ve daha sonrası da hazırlanıyor Sayın Yalçınkaya tarafından. Bunun da müjdesini verdi bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın bugün de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.